ağzımız ve
burnumuz. Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hafta ortasındayız, gün ortasındayız. Hayatın Sesleri programındasınız. Sizleri de bu güzel birlikteliğe bekliyor ve davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, yurt içinde ve yurt dışında yıllardır birçok konser veren ve Türk ezgilerini vurmalı çalgılara uyarlayarak özgün çalışmalar gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer stüdyo konuğumuz olacak ilk dakikalarımızda. Bu yıl 13.sü düzenlenen Dinçer Özer'le Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali ve sanatçımızın yeni projeleri üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemiz de sizlerle birlikte olacağız. Her çarşamba olduğu gibi dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte olacak. Dünyada Art of Aging olarak bilinen ve dilimize yaş alma ya da yaşlanma sanatı olarak çevrilebilecek yeni akımı konuşacağız. 50 yaş ve sonrası için iletişim, dil ve konuşma biçimlerinin değişimi konusunda güzel bir sohbet sizleri bekliyor olacak. Eğer Hayatın Sesleri'nde 15.55'e dek bizimle birlikte olursanız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Pişmanlar sürgünler gibi günler, ardı sıra dizilmişler yollara. Geçiyor pişmanlığa sürgünler gibi günler. Dökerek ruhumuza kara sevgilerini, kiz kardeşler gibi, batan güneşler gibi. Dağ bulut deniz orman, yaz ve kış ortasından, birbiri arkasından geçiyor bütün günler. Kardeşler gibi, batan güneşler gibi. Dağ bulut deniz orman, yaz ve kış ortasından, birbiri arkasından geçiyor bütün günler. Kara sevgilerini, kız kardeşler gibi, batan güneşler gibi. Dağ bulut deniz orman, yaz ve kış ortasından, birbiri arkasından geçiyor bütün günler. Dökerek ruhumuza çıkar sevgilerini, ikiz kardeşler gibi, vatan güneşler gibi. Dağ, bulut, deniz, orman, yaz ve kış ortasından, birbiri arkasından geçiyor bütün günler.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer bizlerle birlikte. Sayın Özer, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler.
Böyle müzikle ilgili bir konu olduğunda gerçekten içim içime sığmıyor. Çok ne çok güzel. Mutlu oluyorum. Ne hep güzel. Müzik konuşalım istiyorum. Çok severim müziği. Hep de iç içeyimdir. Böyle sizin gibi değerli konuklarımız olduğunda da ayrı bir mutluluk duyuyorum.
Sağ olun.
Dinleyicilerimize biraz sizden bahsedebilir miyiz? Çünkü bugüne kadar çok önemli çalışmalara imza attınız ama Dinçer Özer bugüne kadar neler yaptı? Özellikle Vurmalı Çalgılar adına, çocuklar adına, gençler adına ne gibi çalışmalarınız oldu?
Evet, insanın kendini anlatması zordur. Ben ama çok kısaca anlatmak isterim tabii. Müzik yaşamımı ben babamın yönlendirmesiyle başladım. O gerçekten güzel bir önderdi benim için. Daha sonra Ankara'da evet konservatuvarı, devamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, onun devamında İsviçre'de, Cenevre'de bir eğitim var. Ve bununla beraber dünyanın birçok yerinde eğitimlere gittim. Şimdi eğitim vermeye artık gidiyorum ama tabii öğrenmenin sonu yok. Evet. Aynı zamanda hem öğreniyorum hem öğretiyorum. 2007 yılından itibaren de bir festival yapmaya başladım. Vurmalı Çalgılar Festivali. Milli Eğitim Bakanlığımız işbirliğinde bu festivali yapıyoruz. Türkiye'deki milyonlarca çocuğa ulaşıyoruz. Ve onların Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sahnesinde konser vermeleri, bulundukları illerde konser vermeleri, kendilerini sanatsal ortamda ifade edebilmeleri için, biz de varız diyebilmeleri için var gücümle çalışıyorum.
Emeklerinize sağlık. Şimdi gerçekten çocuklarla çalışmak çok büyük bir keyif olsa gerek. Onların o iç enerjileri de çok size büyük mutlaka keyif. Enerji veriyordur.
Sevmek, istemek çok önemli. Çocukları sevmek çok önemli. Ben bunları hissettiğimi düşünüyorum. Bu yolda da ilerliyoruz.
Siz nasıl karar verdiniz? Hani ben bu yolda ilerlemeliyim diye. Çünkü çok farklı alanlarda da muhakkak çalışabilirdiniz ama çocuk ve gençlere eğilmek ve onların eğitimine katkıda bulunmak nasıl bir yola yönlendirdi sizi?
Şimdi şöyle, içimde zaten konservatuvarda okurken hep bu ideal vardı. Babam az önce söylediğim gibi güzel bir örnekti.
O da müzisyen miydi?
Evet, evet. Eğitimciydi, müzik eğitimcisiydi ve onun rol model oluşu benim için hayatımda çok önemli. Onu izledim hep ve devamında da ben bunu daha büyük kitlelere götürmeyi hep amaçladım. Yurt dışında mesela İsviçre'de okurken çok iyi imkanlarım vardı. Öğretmenlerim, hocalarım hiç döndürmek istemediler beni. Dönme burada yaşa dediler. Burada çok güzel şeyler yapacağız. Çok düşündüm ve bir gece sabah kalktım, hocanın yanına gittim. Dedim ki ben dönmeye karar verdim. Neden dedi? Bana burada değil orada ihtiyaç var dedim. Yani orada, Anadolu'da yapılacak çok şey var. Ve bunu mutlaka birilerinin yapması gerekiyor. Bir bayrak devri gibi mutlaka hocalarımız başlattı bir şeyleri ve bizlerin de onu devam ettirmesi gerekiyordu. Bu düşünceyle ben yurt dışından döndüm ve döner dönmez hemen en önemli şey tabii çocuklara ulaşmak. Yani eğitim, çocukların eğitimi, sanat eğitiminde çocuklarla birlikte çalışabilmek ve bunu Milli Eğitim Bakanlığı'yla tabii ki yapabilmek. Eğitim sisteminin içerisine sokabilmek. İşte bu düşüncelerle, bu idealle, bu hevesle, içimde büyük bir aşkla ben döndüm. Ve bunu başlattım. Ve çok da güzel gidiyor. İnşallah daha da her sene daha da büyüyor. Kültür Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Milli Eğitim Bakanlığımız, Aile Bakanlığımız, çeşitli belediyeler. O kadar çok ki isimlerini saysak program yetmez. Sağ olsunlar. Bugüne kadar destek verdiler. Yeterli mi? Mutlaka daha fazla olmalı ki daha fazla çocuğa ulaşabilelim ve amaçlarımızı daha fazla gerçekleştirebilelim. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarımızda Vurmalı Çalgılar Müzik Odası açıyoruz şimdi. Bu çok yaygınlaştı. Türkiye'nin her yerinde, en küçük yerden en büyük yere kadar her yerde açmaya başladık. Engelli okullarımızda özellikle ciddi şekilde bir çalışma başlatıldı. Ve birçoğunda bu odalar açıldı. Benim bizzat açtıklarım var, yetişemediklerim var. Türkiye'nin birçok ilinde Vurmalı Çalgılar Müzik Odası açıyoruz. Bu çok önemli. Özellikle okul öncesinde ritimle müziğe başlamanın çok büyük faydaları var. Bu ideal doğrultusunda gerek Kültür Bakanlığımız, gerek Milli Eğitim Bakanlığımızla ben çalışmalarımı devam ettiriyorum. İşte bu şekilde kısaca başladım diyebilirim
evet,
size.
Evet, o müzik odasında hangi enstrümanların olması gerekiyor? Ve bütün okullar bu enstrümanların tamamını bütçelerinden karşılayabiliyor mu?
Şöyle yapıyoruz. Şimdi ben bir Vurmalı Çalgılar sanatçısı olarak tabii kendi yolumda ve kendi hedefimle ilk olarak yola çıkıyorum. Ve inancım şu ki bireylerin önce müziğe girişte ritimle başlamalarının çok büyük faydası ve katkısı var. Gittiğimiz okullarda öncelikli olarak vurmalı çalgıları götürüyoruz ve odalarda kuruyoruz. Yalnız gittiğimiz yerlerde müzik hocalarıyla iletişimimizde soruyoruz onlara. Okuldaki çocuklarınızın yeteneği hangi dallarda, hangi enstrümanlara ilgileri var? Onlar bize bazen diyorlar ki çocuklarımızdan birkaçı bağlama çalıyor, birkaçı ut çalıyor, birkaçı piyano çalıyor. Bizi yönlendirdikleri takdirde vurmalı çalgıların dışına çıkan enstrümanları da imkanlar dahilinde mutlaka alıyoruz ve okullarına
bizzat
koyuyoruz.
Siz mi alıyorsunuz ve ya da ekibiniz ya da Cumhurbaşkanlığı?
Şöyle şimdi biz yerel sistemleri olabildiğince harekete geçirmek istiyoruz. Beni sağ olsunlar çok davet ediyorlar okullar. Bu davetlerin karşılığında ben diyorum ki bir şey yapsınlar. Yerel sistemlerden belediyeleriniz bir katkı yapsınlar. Bu okulumuza bir oda açalım. Biz de açılışını yapmaya gelelim. Sağ olsunlar birçoğu belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler veya okulun kendi içerisindeki bütçesiyle onlara danışmanlık yaparak, bu anlamda bir yönlendirme yaparak hangi enstrümanları almaları gerekiyor, ne şekilde alınacak ve ne şekilde de eğitime başlanacak, bu bağlamda da yönlendirme yaparak enstrümanlarını edinmelerini sağlıyoruz.
Yani
tabii Türkiye'nin amacımız bütün okullarına bunu yapabilmek.
Ulaşmak, evet.
Şu anda belli okullarda bu yapıldı ve yapılmak üzere çalışmalar yapılan okullarda devam ediyor şu anda.
Vurmalı çalgı deyince benim tabii ilk aklıma gelenleri sayayım. Mutlaka daha niceleri vardır da onları da sizden öğreneyim. İlk aklıma gelen bir bateri geldi. Bir de darbuka. Yani bir oda oluşturulduğunda bu ikisi dışında hangileri giriyor
şimdi
bu odanın içine?
Şimdi Türkiye'de doğal olarak tabii darbuka, bendir, Ramazan'da kullandığımız asma davulumuz. Mesela o davul da bizim kültürümüzün çok önemli parçasıdır.
Evet.
Ve benim geçen sene yaptığım festivalde başlığım Ramazan davullarıydı. Örneğin ve şovumuzu ilk festivalimizin açılışını da Ramazan davulcularıyla yaptık. Yani Edirne'den gelen, Kırıklar elinden gelen Ramazan davulcularımızla
açılışı. Mani de okudular mı
arada? Tabii manilerle çıktılar sahneye. Ve devamında da onların şovunun devamına da küçük davulcularımız çıktı. İlkokul grubu, birinci, ikinci sınıflar. Ve onların devamına ben çıktım. Beni davulların tepesine de çıkarttılar. Güzel bir şov yaptık. Çok keyifliydi. Başlıca bu çalgılar tabii yer alıyor. Çünkü kültürümüzün vazgeçilmezi bu çalgılar. Darbuka, bendir ve asma davul. Devamında bateri dediğiniz gibi. Ama tabii ki vurmalı çalgılar sadece bunlardan oluşmuyor. Vurmalı çalgılar ailesi artık binlerle ifade edilmeye başlandı. Her ülkenin kendi kültüründe ürettiği, geçmişinden gelen bir takım vurmalı çalgılar var. Olabildiğince mesela Afrika bu anlamda en zengin kıta.
Evet.
Afrikalı müzisyenlerin kullandığı vurmalı çalgıları olabildiğince edinmeye çalışıyoruz. Bir de bir algıyı da toparlamak istiyoruz. Mesela vurmalı çalgılar sadece ritim çalgısı olarak bilinir. Aslında vurmalı çalgılar aynı zamanda melodik çalgılardan da oluşur. Tek başına orkestra olabilen yegane enstrüman topluluğudur. Ritim çalgılarını barındırır. Tiz sesler, orta sesler, bas seslerin hepsini barındırır. Yani siz bir vurmalı çalgılar ailesiyle çok rahat bir müzik eserini seslendirebilirsiniz.
Bakın evet bu da enteresan bir bilgi. Çünkü vurmalı çalgı deyince sadece resim geliyor insanın
evet,
ilk aklına.
Evet hep o gelir ama mesela işte metalofon, silofon, vibrafon, glockenspiel, marimba gibi çalgılar da bizim vurmalı çalgılar ailesinin melodik grubunu temsil
böyle
ederler.
Böyle hani küçük çocukların evlerinde böyle iki tokma olan ve tın tın tın tın diye vurulan çalgının büyükleri değil
evet,
mi?
Metal
görmüştüm.
Metal olanı vardır, ağaç olanı vardır. Hatta onların büyük profesyonelleri için ben vakti zamanında Gesi Bağları türküsünü düzenlemiştim. Vibrafon, marimba, bir neyzen ve bir soprano ile birlikte bunu çok uzun yıllar seslendirdik. Çok keyif alarak seslendirmiştik. Yani vurmalı çalgılar ailesi çok geniş. İstiyoruz ki okullarda bunların hepsi yer alsın. Hı hı. Çocuklarımız bunların hepsini kullansınlar. Bu amaçla da 13. festivalde Türkiye'deki mesleğinde başarılı öğretmenleri Ankara'ya topladık. Hı. Okulda öğrencilerine ritim eğitimini, vurmalı çalgılar eğitimini nasıl vermeleri gerektiğini, nasıl başlamaları gerektiğini ve bununla ilgili nasıl yol almaları gerektiği üzerine bir eğitim yaptık. Ben bir eğitim verdim. Sonra onlar birbirlerine eğitim verdiler. Çünkü hepsi gerçekten alanında çok başarılı
müzik
öğretmenler.
Müzik öğretmenleri
değil mi? Ben böyle topluluklar toplandığı zaman bir lider sadece ders versin, diğerleri dinlesinden ziyade evet, lider olan dersini ve yapacağı amaçlarını anlatsın. Ama onların her biri de kendi mesleğinde farklı özellikleri olan bireyler, öğretmenler, hocalar. Mutlaka tecrübelerini birbirlerine aktarmaları gerektiğine inanıyorum.
Her birinin bir diğerinden öğreneceği çok şey var.
Aynen öyle, kesinlikle ve o kadar olağanüstü şeyler birbirinden ve birbirimizden öğrendik ki en kısa sürede inşallah şimdi bu 13. festivalimizi biz eğitime özellikle adadık. Eğitim olarak düşündük 13. festivali. Yine toplanacağız müzik öğretmenlerimizle. Bu sefer Ankara'da değil, Anadolu'nun farklı yerlerinde toplanacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte bu planlamalarımızı şu an yapıyoruz. İnşallah Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün de katkılarıyla önümüzdeki dönemde tekrar öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle bir araya geleceğiz.
Ne kadar güzel. O festival kısmını mutlaka konuşacağız ama çok merak ettiğim konular var. Yayın öncesi de değerli konuğumuza yöneltmiştim. Hatta Sayın Özer dedi ki yayında mı konuşalım, şimdi mi konuşalım? Durun durun dedim, şimdi konuşmayalım. Yayında hepsini konuşalım tatlı tatlı. Şimdi eğitimlere gidiyorsunuz. Hani dediniz ya, vurmalı çalgılar eğitimi ile başlamalı çocuklar müziğe diye. Bunun pek çok faydası olduğundan bahsettiniz. Faydaları neler? Neden gerçekten vurmalı çalgılarla başlasın çocuklar?
Şimdi şöyle, mutlaka diğer enstrüman grupları da çok özel ve çok önemli gruplar. Yalnız vurmalı çalgıların şöyle bir özelliği var. Sonuca çok daha hızlı gidebilirsiniz vurmalı çalgılarla. Bir kere bu birinci sebep olarak çok önemli. Çocuk eline hiçbir şey almadan dahi eliyle bir davulun üstüne bir defa vurduğunda çıkan ses, onda başardım duygusunu çok kısa vadede hissetmesini sağlar. Bu çok önemlidir. Bir sağ elini bir sol elini vurduğu zaman biraz daha yüksek bir volüm çıkar. Üç kere vurduğunda bir ritim oluşmaya başlar. Dolayısıyla bu çocuk için çok önemlidir. Başardım duygusuna en kısa sürede ulaşabilmesi adına. Bunun yanı sıra belli yaptığı ritim tekrarları, sağ el ve sol elini eşit şekilde kullanabilme yeteneğinin gelişmesi, bunun zamanla ayaklarına
zihni
da
de çalıştırıyor
aktarımı,
değil mi? Sağ tabii, ve sol beyni.
Beynimizin hafıza yeteneğimizin gelişmesine, dolayısıyla hafıza dağarcığımızın açılmasıyla birlikte normal derslerinde okuyup anlama ve bunları hafızasında tutabilme yeteneği adına da çok büyük ilerleme sağlar. Ayrıca bedensel gelişimi, sağ el ve sol el eşit vurması, o beyindeki eşitlenmeyi ve birçok hayatıyla ilgili, yaşamıyla ilgili birçok alanda çok büyük faydasını görüyor çocuklar. Ben bunu bizzat yıllardır yaşıyorum.
Yaşadınız, evet.
Bu işe giren, ritim ve müzikle birlikte yaşayan, bunun eğitimini alan ve doğru yerde tabii doğru şekilde alan çocukların normal derslerinde çok başarılı olduğunu, bu yapılan sınavlarda çok çok başarılı olduklarını bizzat biliyorum, bizzat şahit oluyorum.
Yani. Hani bazen derler ya, ritim çocuğun zaten müzik kulağı yok ki, ritmi nasıl çalsın duygusu vardır anne babalarda. O yüzden boş ver ya, davulcu mu olacaksın?
Evet derler değil mi?
Derler ama aslında öyle değil.
Değil yani müzik çok özel ve çok önemli. Ailelerin mutlaka bunu önemsemesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten artık bu süreçte, bu yüzyılda ailelerin daha bilinçlendiğini ben gözlemliyorum. Türkiye'nin en küçük yerlerinden bile bize başvurular geliyorsa ve aileler o çocukların seçilip gelebilmesi için büyük fedakarlıklar yapabiliyorsa, bu anlamda
evet,
bir bilincin oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. Bizim festivalimizle birlikte Türkiye'de ne kadar okul, müzik kursu, bununla ilgili çalışan yerler, anaokulları varsa bunların hepsine yazımız gidiyor. Dolayısıyla milyonlarca çocuk demek.
Evet.
Bu anlamda çok yüksek bir bilinç sağladı. İnşallah daha da bilinç artacak ve müzik eğitimi artık olmazsa olmaz olacak.
Festivale geçmeden önce sizin bizzat kendi çaldığınız ve ekibinizle birlikte gerçekleştirmiş olduğunuz kısa bir müzik dinletisini dinleyicilerimizle paylaşabilir miyiz bu dakikalarda?
Tabii ben de merak ediyorum, acaba ne dinleyeceğiz?
Biz de zevkle şimdi dinleyeceğiz. Peki. Buyursunlar. Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer stüdyo konuğumuz. Vurmalı Çalgılar üzerine konuşuyoruz. Festival var bu sene, değil mi bu sene? 13.
Evet,
festivalimiz. 13. Tarihini de hemen dinleyicilerimize söyleyelim. Katılabilirler mi? Herkese açık mı? Nerede olacak? Bütün detayları alalım sizden.
Şimdi bu sene 13. festivalimizde şu şekilde yapıyoruz. Tamamen eğitime yönlendirdik bu festivalimizi. Dedik ki 13.'de olabildiğince eğitimler yapalım. Öğretmenlerimizle başladık az önce de ifade ettiğim gibi. Şu anda bir konser yaptık. Gerçi eğitim dedik ama yine duramadık. 23 Nisan'da Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Sayın Bakanımızın da ricası ve isteğiyle ilk festivalimizin ilk konserini, bu seneki ilk konserini yaptık. 23 Nisan günü Ankara'da gerçekleştirdik. Çok yoğun bir katılımla yaptık. Sayın Bakanımız, Belediye Başkanımız, Valimiz ve yoğun bir halk kitlesiyle birlikte çok keyifli bir konser yaptık. Ocak ayında Türkiye'deki mesleğinde öne çıkan başarılı öğretmenlerimizi toplayıp onlarla çok keyifli, çok özel bir eğitim yaptık. Şimdi önümüzdeki dönemde yine öğretmenlerimizle toplanacağız. Bu arada sporcu miniklerimizle bir eğitimimiz oldu. Onlarla bir eğitim uygulaması
Hangi
yaptık.
Hangi spor branş?
Aikido sporu yapan minik öğrencilerimiz ve aileleriyle birlikte. Onları hep birlikte aldık eğitimimize.
Spor özel olarak mı seçildi bu ritme dahil edilmek üzere?
Evet, yani özel bir birimde bununla ilgili çalışanlardan bizimle ilgili böyle bir etkinlik yapma talebi geldi. Biz festivalimiz kapsamında onlarla bir eğitim ve bir etkinlik çalışması
Aikido
yaptık.
Aikido dediniz, direkt böyle hani denge üzerine
evet,
kurulu bir sistem, bir felsefesi var. Muhtemelen
evet.
Vurmalı çalgılarla bağlantısını orada
evet,
konuşabilirler.
O da Japon kültüründen gelen
evet.
Ve biliyorsunuz Japon davulları da aslında Japon felsefesini anlatır. Japon kültürünün çok önemli bir parçasıdır. O sadece bir ritim olayından ötedir. Sadece bir ritim olayı da değildir Japonlarda. Onlar çok saygı duyarak çalarlar, icra ederler. Bu icrayı yapanlar da çok özeldir Japonya'da ve davul onlar için çok önemlidir, çok ulvidir ritim ve davul Japonlarda. Dolayısıyla Aikido ile o anlamda bizim o felsefi yaklaşım, o bakış açısı Dedine. Olarak çok keyifli bir çalışma
evet.
yaptık.
Hı hı.
Önümüzdeki dönemde Anadolu'ya gideceğiz, açmak istediğimiz bazı illerimizde Vurmalı Çalgılar Odası var, bazı okullarda açacağız. Ve devamında yine öğretmenlerimizle başta Niğde olmak üzere birkaç ilimizde yine bir eğitim çalışması yapacağız. Aralık ayında da İnşallah bir Dünya Engelliler Günü'nde bizim engelli kardeşlerimizle oluşturduğumuz Vurmalı Çalgılar ekipleri var. Onlarla yine bir festival konseri yaparak bu dönemi İnşallah kapatmak istiyoruz. Sonra da 14. için çalışmalarımızı başlayacağız.
Zaten hep öyle olur değil mi bu tür festivaller? Yani biri bitmeden diğeri devam eder.
Şu an
14'ü
çalışıyoruz mesela.
Başladı değil mi hazırlıklarınız?
Zaten biz belli bir gün ve haftaya sığdırmıyoruz. O zaman bir anda bitiyor. Yani bütün yıl bir şey yapmak varken bir hafta içinde bitirmeyi yeğlemiyorum. Çünkü zaten bütün yıl çalıştığımız için 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar olan tarihte yıl içerisinde sürekli etkinlikler yapıyoruz.
Bu arada az önce dinlediğimiz Dinçer Özer, Soner Özer kardeşiniz.
Evet, kardeşim.
Ve yanınızda başka yine ritim...
Başka enstrüman yoktu. Yok, iki enstrüman. Hemen söyleyeyim isimlerini. Vibrafon. Ben vibrafonu çaldım önce. Sonra büyükçe bir marimba, ağaçtan yapılan melodik bir çalgı. Onu da sevgili Soner Özer'le birlikte çaldık. İlk başta ben vibrafonla açılışı yaptım. Sonra marimbayı birlikte çaldık.
Çok güzeldi gerçekten. İnsan böyle müziğin içine dahil olduğunda apayrı dünyalara devam ediyor. Şimdi ben tabii bu kadar hevesli olduğum için beni bir öğrenciniz olarak görün lütfen. Ve şöyle stüdyoda küçük bir ritim yapalım. Yapabilir miyiz?
Olur yapalım.
Ama katkıda bulunabilirim size.
Dinleyenlerimizin bilmesinde fayda var. Mikrofondan dolayı çok fazla vuramayacağız masaya.
Evet.
Hafif hafif vuracağız. İnşallah onlara güzel bir ses gider.
Hadi bakalım. Başlayalım. Ben de size elimden geldiğince eşlik etmeye çalışacağım.
Peki. Son 2, 3, 4... Harikasınız. Var bir altyapı var
ya. Teşekkür ederim. Gerçekten müziği çok severim. Dayanamıyorum hiç.
Şahane. Çok güzel.
Hatta küçük bir anımı da anlatayım. İstanbul'da görevliydim ben öncesinde İstanbul Radyosu'nda. Selam olsun tüm oradaki dostlarıma, arkadaşlarıma. İstanbul'dan dönerken İstanbul'a dair aldığım tek neydi biliyor musunuz? Diyeceksiniz ki ne alaka ama gerçekten öyle. Bir darbuka. Çok heves etmiştim ve İstanbul'da o... tam olarak yerini nasıl tarif edeyim? Taksim'den aşağı doğru inen bir yol vardır. O İstiklal Caddesi'nin sonlarına doğru hep...
Tünelde.
Vurmalı çalgılarla ilgili mağazalar vardır. Ve çok ilgimi çekmişti gezi yaparken. Dedim ben mutlaka buraya dair bir şey alıp Ankara'ya götüreceğim. Ve aldığım tek enstrüman darbukaydı. Henüz tam olarak çalmayı öğrenemesem de böyle küçük küçük ritim vurmaya çalışıyorum.
Buradan bir mesaj verelim. Biz okullara oda açıyoruz ama her eve bir davul diyelim. Her eve bir davul diyelim. Buradan böyle bir şey başlatalım. İnşallah Türkiye'nin her yerinde, her evde en azından bir davul. Darbuka olur, bendir olur. İşte davul ailesinin, vurmalı çalgılar ailesinin herhangi bir tanesi olur. Biz bir tane diyelim, onlar üç tane alsın, beş
Neden
tane
olmasın?
Alsın. Ama her eve bir davul diyelim. İnşallah gelecekte bugün söylediğimiz bu güzel idealimiz de gerçekleşir.
Evet. Bu arada şimdi darbuka aldım dedim ama çalmayı bilmek çok farklı bir şey. İşin profesyonel kısmı ki siz onu icra ediyorsunuz. Çok farklı bir alan ama bu işe yeni başlayacaklar için neler önerirsiniz? Nasıl başlasınlar? Tabii ben burada kendime de pay çıkaracağım müsaadenizle. Hani darbukayı aldım evin bir köşesine koydum yapmayalım. Nasıl çalışmaya başlasın çocuklarımız, gençlerimiz ne yapsınlar?
Tabii şimdi bu tavsiyede bulunurken sadece Ankara'yı ya da büyük şehirleri düşünerek tavsiye etmek doğru olmayacak. Büyük şehirlerde yaşayanlar çok daha şanslı. Çünkü yaşadıkları yerlerde ritim hocası bulmaları daha kolay ulaşabilmeleri. Ama küçük yerlerde yaşayanlar için şöyle bir önerim olabilir. Mutlaka okullarındaki öğretmenlerinin büyük ihtimalle müziğe yatkınlığı olduğunu biz gözlemliyoruz. Müzik öğretmenleri oluyor. Müzik öğretmenleriyle mutlaka ailelerin diyalogda olmasını ve çocuklarının yeteneklerini bu anlamda öğretmenlerinin keşfederek onlara bir yönlendirme yapmasını istemelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. En birincil olarak özellikle küçük yerler hep aklıma geliyor. Çünkü büyük yerlerde zaten
imkanlar
var ve biraz araştırdıkları zaman bu işi doğru yapan, bu işin ehli olan hocaları bulma şansları çok daha yüksek. Ama küçük yerlerde de mutlaka velilerin, annenin, babanın, çocukların öncelikle öğretmenleriyle diyalog kurarak bu ideallerini onlara iletmeleri. Biraz daha büyük yerlerde belediyelerin kültür merkezleri var. Hı hı. Halk eğitim merkezleri var Milli Eğitim Bakanlığımızın. Kurs merkezleri var yine belediyelerin. Bu merkezlerin içinde çokça ritim eğitiminin, müzik eğitiminin başladığını biliyorum. Buralardan yola çıkabilirler.
Evet, güzel bir başlangıç olur ama tabii ilk olarak sevgili anne babalar lütfen çocuğunuza bir davul.
Evet, her eve bir davul diyelim.
Her eve bir davul.
İlgisini bir tespit etsinler çocukların. En azından ne kadar ilgilendiğini, o enstrümana işte bir dokunmak istiyor mu, istemiyor mu onu tespit etme bakımından. Sakın tek başına bir tanı koymasınlar.
İşte müzik kulağı yok,
ritimden anlamıyor vesaire gibi. Ben herkesin içinde az ya da çok bir yetenek olduğuna inananlardanım. Mutlaka her bireyde bir yetenek vardır, az ya da çok.
Ona ben de çok inanıyorum. Çünkü konserlerde hep şefler bazen mikrofonu seyircilere yönlendirir ve seyircilerden tekrar etmesini söyler. Örneğin bir ritmi ya da bir sesi. Ve gerçekten seyircinin o toplu olarak çıkardığı ses ya da ritim inanılmazdır. Yani gerçekten doğrudur ve güzeldir. O yüzden sizin de söylediğiniz gibi mutlaka herkesin içinde küçük de olsa müzik kulağı, müzik yeteneği,
mutlaka vardır.
Müzik
ona
aşkı vardır. Ben de inanıyorum. Sayın Özer, çok teşekkür ediyoruz.
Ben de
bizimle olduğunuz
ederim.
İçin.
Çok keyifliydi, sağ olun.
Benim için de öyleydi. Dedim ya, müzik konuşmayı çok seviyorum. Evet. Müzik üzerine bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Sizin de değerli katkılarınızla bugün stüdyoda bunu başarabildiysek, dinleyicilerimize ulaştırabildiysek ne mutlu. Bu arada özür diliyorum. Son olarak dediniz ya okullara eğitime gidiyoruz diye. Size bu eğitim vermek üzere başvurularını nasıl yapabilirler? Ya da o müzik odası açmak üzere. Ondan da çok kısa bahsedelim.
Evet, güzel bir soru oldu. Sağ olun. Şimdi biz Eylül ayı itibariyle duyurularımızı yapıyoruz. 14. festival için Eylül ve Ekim aylarında Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla bütün okullarımıza duyurularımız inşallah gidecek. Orada o başvuruları aldıktan sonra zannediyorum Mart ayına kadar bir başvuru süremiz olacak. 16 Nisan'da da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda 2020 100. yıl, 23 Nisan'ın 100. yılı sebebiyle bayram etkinlikleri çerçevesinde 14. festivalimizin ana konserini gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla Eylül ve Ekim aylarında inşallah başvurularımız yetişecektir. Kontrol etsinler okullarında. Başvuru şartlarımızı okusunlar. Ona göre hazırlıklarını yapıp bize yollayacaklar.
Bir grup oluşturacaklar.
Evet, bir grup oluşturacaklar. Biz şimdi istiyoruz ki sene başından bir ideal koysunlar. Bir kötü alışkanlıklardan uzak olsunlar. Bir ideal çerçevesinde bütün yıl çalışıyorlar. Birlikte bir şey başarma duygusu anlamında da çok önemli. O yaptıkları çalışmaları, kompozisyonları bize yolluyorlar. Biz de onu değerlendiriyoruz kurulumuzla.
İnternet üzerinden bilgi alabilirler.
İnternet üzerinden de dofest.net.
Bir kez daha tekrarlayalım.
Dofest.net üzerinden de takip edebilirler. Burası festival sayfamızdır. Bu vesileyle hem yurt içinde hem yurt dışında yaşayan ve bizi dinleyen bütün dostlarımıza, halkımıza çok teşekkürlerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. İnşallah her zaman birlikte olmak
İnşallah
dileğiyle.
İnşallah, ne mutlu. Biz de çok teşekkür ediyoruz stüdyomuza sizi ağırlamak. Çok büyük keyif de bizim için.
Çok mersi.
Sevgili dinleyicilerimiz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer stüdyo konuğumuzdu. Özellikle bu yıl 13.sü düzenlenecek olan Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali'nden bahsettik. Ve daha çok çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine yönelik vurmalı çalgıların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha sizlerle paylaşmış olduk. Kendisine katıldığı için tekrar teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Sen neymişsin, ben kendimi ne sanmışım. Gözlerim açık gider sana doğru söylemezsem. Ben seni artık hiç sevmiyorum. Sen beni aşka layık görmedin senin kadar. Ben artık aşkı senden çok seviyorum. Sana göre aşk laftan ibaret, bana göre hayatın anlamı. Sen bu yolda böyle devam et, aşk layık olanda kalmalı. Sana göre aşk laftan ibaret, bana göre hayatın anlamı. Sen bu yolda böyle devam et, aşk layık olanda kalmalı. Söylemezsem ben seni artık hiç sevmiyorum. Sen beni aşka layık görmedin senin kadar. Ben artık aşkı senden çok seviyorum. Sana göre aşk laftan ibaret, bana göre hayatın anlamı. Sen bu yolda böyle devam et, aşk layık olanda kalmalı. Sana göre aşk laftan ibaret, bana göre hayatın anlamı. Sen bu yolda böyle devam et, aşk layık olanda kalmalı. Sana göre aşk laftan ibaret, bana göre hayatın anlamı. Sen bu yolda böyle devam et, aşk layık olanda kalmalı. Sana göre aşk laftan ibaret, bana göre hayatın anlamı. Sen bu yolda böyle devam et, aşk layık olanda kalmalı. Aşk layık olanda kalmalı.
Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, her çarşamba olduğu gibi dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlata bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Sözümüz meclisten dışarı olsun.
Yok yok, bayağı meclisten içeri.
Şimdi bunu niye dedin diyecek kıymetli dinleyicilerimiz, efendim hemen söyleyeyim. 50 yaş ve sonrası için iletişim, dil ve konuşma biçimlerinin değişimini konuşacağız. Hı-hı. Değişiyor mu gerçekten?
Evet, değişmesi öneriliyor zaten.
Öneriliyor. Hemen öğrenelim, nasıl öğreneceğiz biz bu sanatı?
Şöyle Wilhelm Schmidt adlı bir yazar Sakin Olmak adıyla Türkçe'ye çevrildi. Belki dinleyenlerimiz arasında orijinalini de okumak isteyenler olabilir ama biz Türkçesini tabii öneriyoruz. İletişim Yayınlarından yeni çıkan bir kitap Sakin Olmak. Yaşlanırken kazandıklarımız üzerine yazılmış bir çok da küçük, yani hacmi çok, sayfa sayısı çok olmayan bir eser. Fakat çok yoğun. İlk defa 40'larında yazar yaşlılık üzerine bir seminer vermiş. Ve çok kapsamlı ve çok nitelikli bir seminermiş ama indiği zaman kürsüden diyelim. Yaşlı beyler ve hanımlar etrafını çevirmişler ve demişler ki çok yararlandık anlattıklarınızdan. Fakat genç adam, bu söylediklerinizin gerçekten yapılacağını düşünüyor musunuz?
Artık neler söylediyse.
Yapılabilirliğini düşünüyor musunuz? Bunun üzerine kendisi de yaşlandıkça bir takım notlar almış ve bazı tespitlerde bulunmuş. Tabii genel çerçeveden baktığınızda, daha geriye çekilip büyük resme baktığınızda Avrupa için şunu söylemek mümkün. Avrupa dünyanın hızla yaşlanan kıtalarından. 2040 yılı için 24 milyon artı nüfus gelecek tahmin ediliyor Avrupa'ya ve 2060 yılında nüfusun %42'si 65'in üstünde olacak. Yani neredeyse %50'ye yakın, evet, diyebiliriz. Yarı yarıya yaşlanmış bir kıtadan bahsediyoruz. Dolayısıyla Avrupa'da entelektüeller özellikle yaşlanma süreçleriyle çok ilgileniyorlar. Biz bunun kozmetik kısmından daha önceleri haberdar olduk. Yaşlanma karşıtı kremler herkes tarafından bilinen şeyler.
Evet.
Yaşlanma,
anti-aging.
Evet, yaşlanma genellikle erken teşhisle tedavi edilecek bir tür hastalıkmış gibi görülüyor. Hı-hı. Fakat kaçınılmaz. Ve şu bir tespit ki yüzeyi ne kadar canlı tutmaya çalışırsak, yani bu cilt olabilir, bir takım alışkanlıklar, hobiler olabilir. Zaten bu yüzden şunlar gelmeye başladı. Ortalama insan ömrü de ilerlediği için işte eskiden 40 eski 40'lar şimdinin 50'leri falan gibi ve bir 10 yaşlık atış öngörülüyor. Bir kısmen de doğru. Ülkemizde ortalama ömür 2016 yılına baktığımızda 75-76 yaş diyebiliriz ortalamasına. Dünyada en uzun yaşayanlar bu arada Japonlar, 83 yaşlı. Rekor onlar da ortalama ömürde. Tabii bütün bu perspektife Avrupa'dan da daha geriye çekilip baktığınızda, dünyaya baktığınızda yaşlanıyoruz. Yani nüfusun, genç nüfusun artmasına rağmen nüfusun yaşlı kesiminin de sayısı artıyor. Bu yüzden yaşlanmakla ilgili bu yaşlanma karşıtı çalışmalar yerine aslında Art of Aging diye İngilizcesini söyledikleri yaşlanma sanatı diyebileceğimiz bir başka ekol doğdu. Bizde çok bu ekol doğmuyor çünkü biz daha genç bir ülkeyiz. Bir de bizim böyle uzun vadeli planlar konusunda toplum olarak öngörülerimiz biraz zayıftır. Yani bizde kervan yolda nasıl olsa yolu kendi kendine bir araya gelir gibi bir yaklaşımımız var. Fakat bu plansızlıktan doğan yaşlanma ile ilgili öngörü zafiyetlerimiz de var.
O yüzden zaten insanlar emekli olduktan sonra ben şimdi ne yapacağım diye bir boşluğa düşüyor.
Yazarın bir önerisi var. Aslında 40 ile 50 arasında buna hazırlık yapılmalı ama o yaşlarda kimse yaşlanacağını kabul etmek istemez. Tam tersine direnç oluşur. Evet. O yüzden de 50'nin ilk yıllarında yani 50-55 arası ileri yaşlanma için hazırlık yapılması gerek ve bu hazırlıkla ilgili de temelde dikkat edilmesi gereken bazı önerileri var. Mesela sükunetle yaşlanmak, yaşlanmanın en değerli yan ürününün sükunet olduğunu söylemiş yazar ki bu anlamlı gerçekten. Hı hı. Fakat sükunet kendi kendine doğmuyor. Eğer hazırlıksız yaşlanırsak sükunet direnci denilen bir durum yaşıyoruz ve bu kimi zaman yaşlıların gençliğe, gençlerin yaptıklarından dolayı aşırı öfke göstermesi ki çok sık karşılaşılabilir. Evet. Ya da yaşlılığın kabullenemeyip gençler gibi yaşamaya devam edilmesi. Benim çok sevdiğim değerli bir dostum vardır. Kendi de söyler izninle burada söylüyorum. Yaşı 60'ın üstündedir ama motosikletinden yıllardır vazgeçmiyor. Artık hani ne zaman inecek bilmiyoruz. Hep birlikte bakıyoruz. Örneklerini gösteriyor dünyada. Şunlar şöyle, bunlar böyle diye ama temelde baktığınızda yaşlılığın kabullenilememesinin sebebi pek çok psikologların da yaptığı çalışma var ama içeriye, iç dile baktığınızda bir direnç oluşuyor. O yüzden yaşlanmaya, yaş almaya ilişkin bir kabulle başlıyoruz aslında bu işe, bu sanata diyelim. İnsan ancak hakikat olarak gördüğü şeyle sükunet içinde yaşayabilir demiş yazar. Hmm. Çok değerli, evet, bir cümle. Güzel söylemiş. Hayatın her evresi için geçerli. Hakikat olarak gördüğümüz şeyle sükunet içinde yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla bir alanda sükunet doğmuyorsa bizde aslında hakikatle ilgili bir sorunumuz oluyor. Kendi hakikatimizle ilgili bir sorunumuz oluyor. O dirence bakmak gerek. Yaşlanmanın zıttına bir yaşam kurmanın çok ağır bedelleri var. O yüzden yaşlanmayı kabul etmek ilk aşama bu. Hı hı. Yaşlanıyorum. özellikle de 50'li yaşlarda buna hazırlıklı olmak gerektiğini söylüyorlar. Çünkü eğer 50'li yaşlarda buna ilişkin bir hazırlık doğmazsa 60'larda fena sobeleniyoruz. Hı. Bunun ilgili de küçük bir test önermiş yazar. Ben de yakın aile çevremde denedim. kendi içimizde deneyebiliriz. Hala sözcüğüyle sorun yaşamaya başlarsınız diyor. Bu çok ağırdır. Hala aklınızdan hesap yapabiliyor olmanız ne kadar hoş. Bir iltifat gibi gelir ama değil aslında. Hala ne kadar dinçsiniz.
Oo, gerçekten bunlar
mesela 60'ların sonları, 65 ve ötesinde çok vurucu ve çok rahatsız edici cümleler.
Evet, evet.
Bunlara hazırlıklı olmak gerek ve bunlarla ilgili de hazırlıklı olmanın yollarından biri aslında bizim ülkemizdeki sosyal hayata çok uygun iyi bir tavsiye. Diyor ki yazar, 50'lerinizde yaşlılıkta temas çok değerli. Çünkü hem ten teması, sevdiğiniz biriyle kucaklaşmak gibi, hem de eşya teması çok önemli. Daha azla yetiniyor yaşlılıkta insanlar. O yüzden diyor ki yaşlılara yardımcı olacak kişiler orta yaş ya da gençler değil, genellikle çocuklardır. Çocuklarla yaşlıların bir araya getirilmesini öneriyor. Aslında torunlarla birlikte yaşamak gibi.
Ha, evet.
Eğer hiçbir şekilde temas, yani insan insana bir temas söz konusu değilse, çocuk da dahil olmak üzere, çok değerli bir önerisi var yazarın. Kitapla temas etmeyi öneriyor. Temas edecek eşya öneriyor. Bu örgü örmek de olabilir. Bir tamiratla ilgilenmek de olabilir. Bedensel temas en basit düzeyde bile çok değerli.
O yüzden acaba hep hani aynı sandalyeye oturmayı tercih ederler. O sallanan sandalyeleri onlara aittir ya.
Alışkanlık esas. Yaşlanmak alışkanlıklarla başlıyor. O yüzden 50'lerde kendimizi sobeleyebiliriz. İşte değişen dil bu. 50'lerinizdeyseniz, 40'ların sonu 50'lerin başındaysanız lütfen kendinizi tartınız. Şu olmazsa olmaz dediğiniz neler var? Şu çayı içmezsem olmuyor. Şu marka çayı içmeye işte istiyorum. Ya da sabahları işte çalışmam için ille şu masanın başına geçmem gerekiyor. Ne bileyim işte camın önündeki şu sandalyeye oturup bir kahve içmeden kendimi tamamlayamıyorum
bir
gibi.
Bir eşya, bir nesne.
Aslında hayatın rutinlerine bağlanmaya başlıyoruz. Bu alışkanlıklar sabitlenmeye başladığı zaman yaşlanma başlanmış oluyor. Ben değil ama araştırmacıların sözü, sabitlenmek kaçınılmaz. Yani hani buna direnç göstermek, yüzeyi genç göstermek gibi bir şey. Ama hormonlarımız yaşlanıyor, iç organlarımız yaşlanıyor. Evet. Kas asitlerimizde değişiklikler oluyor. Dolayısıyla bizim yaşlılıktan anladığımız şey dışarıdan görülen bir yaşlanma değil. Aslında içeriden oluşan bir şey. Bir de hemen söyleyelim, hayattan bıkkınlık yaşlılık değildir. Yani yaşlılık başka bir şey. Dolayısıyla yaşlılığa o anlamda hazırlıklı olmak gerek. Hazırlıklı olmaktan bir kasıt da şu. Önemli şeylerden biri de yaşlılıkta olmadığı zannedilen haz ve tat duygularının yüksek olduğunu bulmuş araştırmacılar. Yazar diyor ki hayat kötü kahve içemeyecek kadar kısadır. Hmm. Herhalde onun karşılığı bizde çay.
Evet.
Hani hemen anlar ya ailenin büyüğü, bunun bir şeyi eksik olmuş ya da fazla olmuş. Tat duyularının artışından anlıyorlar. Tıpkı ergenlikte olduğu gibi bazı hormonal değişiklikler tat duyusunu arttırdığı için. O yüzden de önemli bir yaşlanma cümlesi yiyecek içecekle yakınlık kurmak ve onunla ilgili bir takım değerlendirmelerde, eleştirilerde bulunabilmek. Bizim kültürümüz içinde belki şunu söyleyebiliriz. Hayat kötü çay içemeyecek kadar kısa. Dolayısıyla biz de kendi demlediğimiz çaya özen göstermeye başlıyoruz. 50'lerde yapılması gereken çok önemli şeylerden biri de hayat boyu sizi destekleyecek olan o önemli ilişkileri korumak için adım atmak. 40'ların sonu, 50'lerin başı önemli ilişkileri korumak için önemli ve gerçek adımların atılabileceği yıllar olarak görülmüş. İleriki yıllarda bu adımlar atılamayabilir. O yüzden bizim için önemli ilişkileri korumak adına da 50'lerde oturup düşünmemiz gerek. Çok yürekten tavsiye ediyorum. Bununla ilgili sorular Sakin Olmak adlı kitapta var. Alıp düşünebilir dinleyicilerimiz.
Evet. Dedik ya çok kalın bir kitap değil diye, ben hemen sayfa sayısını paylaşayım. 100 sayfa. Yani gerçekten su gibi okuyabileceğiniz.
Bir günde biter.
Bir günde bitirebileceğiniz güzel bir kitap. Ayrıca sevgili Elif Berna Kutluata'ya da çok teşekkür ediyoruz bu tatlı konuyu bizimle paylaştığı için. Hepimiz 50'li yaşlardan eğer inşallah hani Allah nasip ederse geçeceğiz.
Güzel oluyor, güzel. Buyurun gelin.
İnşallah sakin olarak o 50'li yaşları da karşılamak ümidiyle diyelim ve böylelikle sevgili dinleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar ama yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik hazırlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayal. Hayatın Sesleri.